Ayrım 43.
Sayfa 443. Öyledir diye cevap verdiler elfler. Lakin biz buna lembas, diğer bir deyişle yol azığı deriz. İnsanlar tarafından yapılan bütün yiyeceklerden daha çok güç verir ve her halükarda kramdan daha lezzetlidir. Gerçekten de öyle dedi Gimli. Koca olanların ballı çöreklerinden bile daha güzel bunlar yahu. Emin olun bu da çok büyük bir iltifattır. Çünkü koca olanlar benim bildiğim en iyi fırıncılardır ve bu devirde çöreklerini yolculara vermeye de pek gönüllü sayılmazlar. Siz çok iyi ev sahiplerisiniz. Yine de sizi yiyeceklerinize dikkatli kullanmanızı öneririz, dedi elfler. Her seferinde azar azar yiyin. O da sadece mecbur kalınca. Çünkü bunları diğer yiyecekler tükenince kullanmanız için veriyoruz. Peksimetleri bölmez ve size getirdiğimiz şekilde yapraktan sargıları içinde tutarsanız uzun süre tatlarını korurlar. Tek bir tanesini bir yolcuyu yorucu ve uzun bir gün boyunca ayakta tutmaya yeter. Hem de bu yolcu Minas Tirith'in uzun boylu insanlarından biri olsa bile. Elfler daha sonra paketleri açarak grupta herkese onlar için getirdikleri giysileri verdiler. Herkese kendi bedenine göre Galadrimlerin dokuduğu, hafif ama sıcak tutan ipeksi bir kumaştan yapılmış bir başlık ile bir pelerin tedarik etmişlerdi. Bunların ne renk olduğunu söylemek zordu. Ağaçların altındaki alacakaranlık rengi gibi bir griye benziyorlardı. Fakat kumaşlar kıpırdadığında veya ışığa tutulduğunda kah gölgelenmiş yapraklar gibi yeşil veya nadasa bırakılmış tarlaların gece göründükleri gibi kahverengi, kah yıldızlar altındaki su gibi loş bir gümüştendiler. Her pelerinin yakasında gümüşten damarlar olan yeşil bir yaprağa benzeyen bir toka vardı. ''Bunlar sihirli pelerinler mi?'' diye sordu Pippin pelerinlere hayranlıkla bakarak. ''Bununla ne kastettiğinizi bilmiyorum.'' dedi elflerin başı. ''Bunlar zarif giyeceklerdir. Dokuması da iyidir çünkü bu ülkede yapıldılar. Bunlar elbette ki elf giysileridir. Eğer kastettiğiniz bu ise. Yaprak ve dal, su ve taş, Lorien'in alacakaranlığında sevdiğimiz tüm bu şeylerin rengine ve güzelliğine sahiptirler. Çünkü biz yaptığımız her şeye sevdiğimiz her şeyin düşüncesinde katarız. Yine de bunlar giysidir, zırh değil. Ne oku ne kılıcı geri çevirirler. Fakat işinize yarayacaklardır kanaatimizce. Üzerinizde taşıması kolaydır ve ihtiyaca göre yeterince sıcak veya yeterince serin olurlar. Bir de ister ağaçlar ister taşlar arasında yürüyün, düşman gözlerden çok iyi koruyacaklardır sizi. Gerçekten de hanımın sevgisini kazanmışsınız. Çünkü kendisi ve kızları dokudular bu kumaşları. Şimdiye dek yabancıları kendi halkımızın kılığına bürüdüğümüzde görülmemişti. Sabah kahvaltılarından sonra grup çeşmenin yanındaki çimenliğe veda etti. İçleri sıkılıyordu. Çünkü burası çok hoş bir yerdi ve burada kaç gün ve kaç gece geçirdiklerini hesaplayamasalar da onlara kendi yuvaları gibi gelmeye başlamıştı. Bir an durmuş güneş altındaki beyaz suya bakarlarken Haldir yeşil çimenliği aşıp yanlarına geldi. Frodo onu sevinçle selamladı. ''Kuzey çitlerinden döndüm.'' dedi elf. ''Şimdi de size rehberlik etmem için yolladılar beni. Gölgeli Dere Vadisi buhar ve duman bulutlarıyla dolu. Dağlarda ise huzursuzluk var. Toprağın derinlerinden sesler geliyor. Eğer içinizde kuzeye, evlerinize geri dönmeyi düşüneniniz var ise bile o taraftan geçemezdiniz. Lakin geliniz, sizin yolunuz artık güneye gidiyor. Karas Galadon'dan geçerken yeşil yolların boş olduğunu gördüler. Fakat yukarıdaki ağaçlarda bir sürü ses mırıldanıyor, şarkılar söylüyordu. Onlarsa sessizce yürümekteydiler. Nihayet Haldir onları tepenin güney yabancından aşağı doğru yönlendirdi. Yine üzerinde lambaların asılı olduğu büyük kapıya ve beyaz köprüye geldiler ve böylece elflerin şehrinden çıkmış oldular. Sonra taş döşeli yoldan ayrılıp iç içe yetişmiş Malorn ağaçlarının arasına dalan ve onları gümüş gölgeli ormanlık arazinin küçük tepecikleri arasında dolana dolana daima aşağıya, nehrin kıyısına, güneye ve doğuya doğru götüren bir patikaya saptılar. Yüksek yeşil bir duvara vardıklarında 10 mil kadar gelmişlerdi ve öğlen olmak üzereydi. Bir geçitten geçince aniden kendilerini ağaçların dışında buldular. Önlerinde güneşte ışıldayan elanorlar ile bezenmiş, otları parlak mı parlak bir çimenlik vardı. Çimenlik gittikçe daralarak iki göz alıcı kenar arasında bir dil gibi uzanmaktaydı. Sağ yanda batıda gümüş damarı pırıldayarak akıyordu. Solda, doğuda ise Ulu Nehir'in koyu renkli ve derin, engin suları dalgalanıyordu. Nehirlerin diğer kıyılarında ormanlık araziler güneye doğru göz alabildiğine devam etmekteydi. Fakat su kenarları açık ve çıplaktı. Lorien ülkesinin dışında dalları altın yüklü Malorn ağaçları yoktu. Gümüş damarı kıyısında iki nehrin kavuştuğu yerden biraz geride beyaz kayalardan ve beyaz ahşaptan bir iskele yapılmıştı. İskelede bir sürü kayık ve mavnar demirlemiş duruyordu. Kimisi parlak renklerle boyanmış, gümüş, altın ve yeşil ışıltılarla parlamaktaydı bunların. Fakat çoğu ya beyazdı ya gri. Üç küçük kayık yolcular için hazır edilmişti. Elfler eşyalarını bunların içine istif ettiler. Her kayığa üçer tane de ip kangalı koydular. İpler incecik ama sağlam görünüyordu. İpek gibi yumuşak ve elf pelerinlerinin grisindeydiler. ''Bunlar nedir?'' diye sordu Sam, çimenler üzerinde duran bir kangal ipi elleyerek. ''İp elbette ki'' diye cevap verdi bir elf kayıklardan. ''Yanınıza ip almadan uzun yola çıkmak olur mu? Hem de uzun, sağlam ve hafif bir ip. Bunlar gibi. Çok ihtiyaçlarınızı görür bunlar.'' ''Bilmez miyim?'' dedi Sam. ''Yanıma almadan geldim zaten. Yola çıktığımızdan beri kahrolup duruyordum. Fakat bunların neden yapıldıklarını merak ettiydim ben. İp yapımından biraz anlarım da. Aile işi gibi bir şey yani.'' ''Hitline'den yapılmıştır.'' dedi elf. ''Lakin şu anda size bu işin sanatı hakkında aydınlatacak vakit yok. Bu zanaattan hoşlandığınızı bilseydik size çok şey öğretebilirdik. Lakin heyhat, eğer buralara günün birinde dönmezseniz elinizdeki armağanla yetinmek zorunda kalacaksınız. Umarım işinize yarasın.'' ''Haydi'' dedi Haldir. ''Artık her şeyiniz hazır. Kayıklara binin. Lakin ilk başlarda dikkatli olun.'' ''Bu sözlere kulak verin.'' dedi diğer elfler. ''Bu kayıklar çok hafif yapılmıştır ve oynaktırlar. Diğer halkların kayıklarına benzemezler. Ne kadar yüklerseniz yükleyin batmaz ama yanlış idare edilirlerse yoldan şaşarlar. Hazır burada iskele varken kendinizi nehrin sularına bırakmadan evvel kayıklara binip inmeyi biraz talim etseniz iyi olur.'' Grup şu şekilde ayrılmıştı kayıklara. Aragorn, Frodo ve Sam bir kayığa, Boromir, Merry ve Pippin bir diğerine. Üçüncüsüne de artık çok sıkı dost olmuş olan Legolas ile Gimli binmişti. Eşyaların ve denklerin çoğunu bu son kayığa istiflemişlerdi. Kayıklar kısa saplı, enli yaprak biçimde uçları olan küreklerle hareket ettiriliyor ve yönlendiriliyordu. Herkes hazır olunca Aragorn onları gümüş damarında bir deneme gezisine çıkarttı. Akıntı hızlıydı. Onlar da ileri doğru yavaş yavaş yol aldılar. Sam kayığın her iki yanına yapışmış bir şekilde buruna oturmuş, özlemle karaya bakmaktaydı. Suyun üzerinde pırıldayan güneş ışıkları gözlerini kamaştırıyordu. Dilin yeşil tarhını geçtiklerinde ağaçlar nehrin kıyısına kadar indi. Orada burada kıpırtılı akıntı üzerinde altın yapraklar savrulup yüzmekteydi. Hava çok parlak ve durgundu. Tarla kuşlarının uzaktan gelen tiz şarkıları hariç bir sessizlik vardı. Nehirde keskin bir dönemeçten döndüler ve birden nehirden aşağıya onlara doğru kocaman bir kuğunun vakarla gelmekte olduğunu gördüler. Eğri boynu altındaki ak göğsünün her iki yanında sular dalgalanıyor, gözleri sarı taşlara kakılmış kara kehribar gibi pırıldıyordu. Kocaman beyaz kanatları yarı açıktı. Yaklaştıkça nehirden bir müzik de gelmeye başladı. Aniden bunun elf hüneriyle kuş suretinde yapılıp yontulmuş bir gemi olduğunu anladılar. Beyazlar içinde iki elf gemiyi siyah küreklerle yürütüyordu. Teknenin tam ortasında Celeborn oturuyor. Onun arkasında da beyazlar içinde upuzun Galadriel duruyordu. Saçında altın çiçeklerden bir taç vardı. Elinde bir harp tutuyor ve şarkı söylüyordu. Serin, berrak havada hüzünlü ve tatlıydı sesi. ''Şarkısını söylüyorum yaprakların, altın yaprakların, orada yetişen altın yaprakların. Rüzgarın şarkısını söylüyorum, oraya gelip dallar arasında esen rüzgarın. Güneşin gerisinde ayın, köpükler deniz üzerindeydi. İlmar'ın kıyılarında altından bir ağaç yetişmişti. Ağaç parlıyordu Eldamardar'daki bitmez akşam yıldızları altında.'' Elf Trion'un surları dibinde Eldamar'da. Dallanan yıllar boyunca altından yapraklar orada çoğaldı. Burada ayıran denizler ardından bir yandan dökülürken elf gözyaşları. Ah Lorien, çıplak ve yapraksız gün, kış geliyor. Yapraklar akıntıya dökülüyor, nehir uzağa akıyor. Ah Lorien, çok uzun zamandır yaşadım bu beri kıyısında ve altın Elanor'u sarmaladım solan bir taçla. Lakin gemiler için şarkı söylersem hangi gemi gelir bana şimdi? Hangi gemi geri taşır bu kadar engin bir denizden beni? Kuğu gemi yanlarına gelince Aragorn kayığını durdurdu. Hanım şarkısını bitirerek onları selamladı. Size son kez veda etmek için ve yolunuz açık olsun diye sizleri ülkemizden inayetle yollamak için geldik dedi. Bizim konuklarımız olduğunuz halde dedi Celeborn. Henüz birlikte sofraya oturmamıştık. O yüzden sizi burada Lorien'den alıp götürecek akarsular arasında bir veda şölenine davet ediyoruz. Kuğu yavaş yavaş iskeleye doğru ilerledi. Onlar da kayıklarını çevirerek peşinden gittiler. Veda şöleni orada, Egladil'in ucunda, yeşil otların üzerinde yapıldı. Fakat Frodo çok az yiyip içti. Çünkü tümüyle hanımın güzelliğine ve sesine kapılmıştı. Artık tehlikeli ve korkunç veya gizli bir güçle dolu gibi görünmüyordu Galadriel. Bu çok sonraki zamanımızda insanlar çok nadiren gördükleri elfleri nasıl algılıyorlarsa Frodo da daha şimdiden hanımı öyle algılamaktaydı. Hem burada hem çok uzakta. Zamanın akarsularında çok gerilerde kalmış bir şeyin canlı hayali gibi. Çimenler üzerinde oturup yemeklerini yiyip içtikten sonra Celeborn bir kez daha yolculuklarından söz açtı ve elini kaldırarak güneyi, dilin gerisindeki ormanları işaret etti. Sudan aşağıya doğru gittikçe dedi, ağaçların azaldığını göreceksiniz ve çorak topraklara varacaksınız. Ondan sonra nehir birkaç fersah boyunca yüksek avlaklar arasındaki taşlık bir vadiden geçip nihayet bizim Tol Brandir dediğimiz dağlık Kurkaya adasına varır. Orada kollarını adanın sarp kayalarına dolar. Büyük gümbürtü ve buğularla Rauros çavlanlarından aşağıya Nindalf'a yani sizin dilinizde ıslak çene denilen yere dökülür. Nehirin çok kollara ayrılıp kıvrım kıvrım dolandığı durgun bir sazlıktır bu. Burada batıdan Fangorn ormanı içinden birçok koldan Entsanağı gelip katılır ırmağa. O noktada Ulu Nehir'in bu tarafından Rohan vardır. Diğer tarafında ise Emin Muil'in çıplak tepeleri. Burada rüzgar doğudan eser. Çünkü buraları ölü bataklar ve kimsesiz eller üzerinde Sirit Gorgor'a ve Mordor'un kara kapılarına bakar. Boromir ve onunla birlikte Minas Tirith'e gideceklerin Ulu Nehri Rauros'un üzerinde bırakıp nehir bataklıklara varmadan en sağanağını geçmeleri yerinde olacaktır. Lakin o nehirde çok ilerlememeli ve Fangorn ormanında kaybolma tehlikesinin de düşmemelidirler. Orası garip bir yerdir ve artık hakkında pek az şey biliniyor. Fakat kuşkusuz Boromir ile Aragorn'un bu ikaza ihtiyacı yoktur. Öyle, gerçekten de Minas Tirith'te Fangorn'u duymuştuk dedi Boromir. Fakat duyduklarım bana soracak olursanız çocuklara anlattığımız cinsten koca karı masalından başka bir şey değil. Artık Rohan'ın kuzeyinde uzanan her şey bizim için o kadar uzak ki hayal gücü başıboş dolanabiliyor. Eskiden Fangorn bizim ülkemizin sınırlarına dayanırmış. Fakat nice insan ömrüdür ki kimseler oraya gidip de uzak yıllardan bugüne uzanıp gelen efsaneleri doğru veya yalan çıkarmış değil. Ben kendim zaman zaman Rohan'da bulundum. Fakat ülkeyi kuzeye doğru hiç gitmedim. Ulak olarak yollandığımda Ak Dağların eteklerindeki geçitten geçip İsen ile Grisel'in üzerinden aşarak kuzey topraklarına varmıştım. Uzun ve yorucu bir yolculuktu. 400 fersah diye hesapladım ve birkaç ay aldı. Çünkü atımı Tarbat'ta Grisel'i geçerken kaybettim. O yolculuktan ve grup ile birlikte geçtiğim yollardan sonra Rohan'dan da hatta gerekirse Fangor'dan da bir yol bulabileceğime güvenim var. O halde başka bir şey söylememe lüzum yok dedi Celeborn. Lakin Irak yıllardan bugüne gelen bilgileri de küçümsemeyiniz. Çünkü bir zamanlar ariflerin bilmesi lazım gelen şeylerin yaşlı ebelerin hatırasında yaşayıp geldiği görülmemiş şey değildir. Derken Galadriel çimenlerin üzerinden kalktı. Nedimelerinin birinden bir kupa alıp mayalandırılmış bal ile sudan yapılan bir içkiyle doldurarak Celeborn'a uzattı. Artık ayrılık içkisini içme zamanı erdi dedi. İçin Galadrimlerin beyi ve sıkmayın gönlünüzü öğlen vaktini gece izlese ve daha şimdiden akşamımız erişmekte olsa bile. Sonra kupayı birer birer grup üyelerine getirip her birine iyi yolculuklar diledi. Fakat hepsi içtikten sonra tekrar çimenlerin üzerine oturmalarını söyledi. Celeborn ile kendisi için sandalyeler kuruldu. Nedimelerinin arasında sessizce oturup bir süre konuklarına baktı. Sonunda tekrar konuştu. Ayrılık içkisini içtik dedi. Artık aramıza gölgeler düşecek. Lakin gitmenizden evvel gemimde Galadrimlerin beyi ve hanımının Lothlórien anısına sizlere sunduğu armağanları getirdim. Sonra sırayla hepsini çağırdı. İşte Celeborn ile Galadriel'in grubunuzun liderine armağanı dedi. Galadriel Aragorn'a ve kılıcına uygun olarak yapılmış bir kın verdi. Kın gümüş ve altından kabartma çiçek ve yaprak motifleriyle bezeliydi ve üzerine bir sürü değerli taş ile şekillendirilmiş elf rünleriyle Andruil ismi ve kılıcın seceresi işlenmişti. Bu kından sıyrılacak kılıç yenilgide bile ne lekelenir ne de kırılır dedi. Lakin veda ettiğimiz şu anda benden arzu ettiğiniz başka bir şey var mı? Çünkü aramıza karanlık akacak ve belki bir daha ancak buradan çok uzakta geriye dönüşü olmayan bir yolda karşılaşabileceğiz. Ve Aragorn cevapladı. Hanımım, benim tüm arzumu biliyorsunuz ve dilediğim yegane hazineyi nicedir siz saklıyorsunuz. Yine de isteseniz dahi onu bana vermek sizin elinizde değil. Sadece karanlığın içinden geçerek varabilirim ona. Yine de belki bu gönlünüzü rahatlatır dedi Galadriel. Çünkü bu, eğer bu topraklardan geçerseniz size vermem için bana emanet edilmişti. Sonra kucağından kanatlarını açmış bir kartal gibi yontulmuş ve gümüş bir broş içine oturtulmuş, berrak yeşil büyük bir taş aldı eline. Yukarı kaldırınca sanki bahar yaprakları arasından parlayan güneş gibi şimşek misali çaktı taş. Bu taşı ben kızım Celebrian'a vermiştim. O da kendi kızına vermişti. Şimdi ümidin bir nişanı olarak size geçiyor. Şu saatte sizin için vaktiyle öngörülmüş olan isim artık sizindir. Elassar yani Elendir Hanedanı'nın el taşı. O zaman Aragorn taşı alarak broşu göğsüne iğneledi ve ona bakanlar hayrete düştüler. Çünkü ne kadar uzun boylu olduğunu ve nasıl da krallar gibi durduğunu o ana dek fark etmemişlerdi. Ayrıca sanki birçok yılın yorgunluğu omuzlarından kalkmış gibi de geldi görenlere. ''Bana vermiş olduğunuz armağanlar için size teşekkür ederim.'' dedi. ''Ey Celebrian ile akşam yıldızı Arwen'e hayat veren Lorien hanımı, sizi övmek için bundan daha güzel ne söyleyebilirim ki?'' Hanım başını eğdi. Sonra Boromir'e döndü ve ona altından bir kemer verdi. Merry ile Pippin'e her biri altından bir çiçeğe benzeyen bir tokası olan küçük gümüş kemerler armağan etti. Legolas'a Galadrimlerin kullandığı gibi Kuyut Ormandaki yaylardan daha sağlam ve daha uzun elf saçıyla gerilmiş bir yay, yanında da bir sadak ok verdi. ''Ve minik bahçıvan, ağaçları seven sizin için.'' dedi Sam'e. ''Sadece ufak bir armağanım var. Sam'in avcuna sade, kapağındaki tek gümüş üründen başka süsü olmayan gri tahtadan minik bir kutu koydu. Buraya Galadriel'i temsilen bir G harfi işlenmiştir.'' dedi. ''Lakin sizin lisanınızda Gülistan'ı da simgeleyebilir. Bu kutunun içinde benim meyve bahçemin toprağından var. Ve Galadriel'in hala bahşedebileceği olanca ihsan da bu toprağın üzerinde. Bu size yolunuzda rehberlik etmez, sizi tehlikelerden de koruyamaz. Lakin eğer bu toprağı muhafaza edebilir ve sonunda tekrar evinizi görebilirseniz, o zaman belki size bir kazanç sağlayabilir. Her yeri çıplak, çorak bulsanız bile, eğer bu toprağı bahçenize serperseniz, orta dünyada sizin bahçeniz gibi tomurcuklanan başka bahçe olmayacaktır. O zaman Galadriel'i hatırlayıp, uzakta kalan ve sadece kış aylarımızda görmüş olduğunuz Lorien'den bir esinti yakalayabilirsiniz. Çünkü bizim baharımız, yazımız geçti ve artık hatıralar dışında bir daha da dünyada görülmeyecekler. Sam kulaklarına kadar kızarıp kutuyu sıkı sıkı göğsüne bastırdı. Elinden gelenin en iyi şekliyle yerlere kadar eğilirken duyulmaz bir şeyler mırıldandı. ''Ya bir cüce, elflerden nasıl bir armağan ister?'' dedi Galadriel Gimli'ye dönerek. ''Hiçbir şey hanımım.'' diye cevap verdi Gimli. Benim için Galadrimlerin hanımını görmek ve onun o latif sözlerini duymuş olmak kâfi. Duyun ey elfler diye haykırdı etrafındakilere Galadriel. Bir daha sakın ola cüceler tamahkar ve nezaketsiz demesin kimse. Yine de Gloin oğlu Gimli size verebileceğim bir şey arzu ediyorsunuzdur muhakkak ki. Size emrediyorum, söyleyin dileğinizi. Armağan almayan tek konuk olmamalısınız. Hiçbir şey yok Galadriel hanım dedi Gimli yerlere kadar eğilip kekeleyerek. Hiç. Ama belki talep etmeme yok. Adını söylememe izin verilirse, nasıl yıldızlar madenlerdeki kıymetli taşlardan daha üstünse, dünyanın tüm altınlarından öylesine daha üstün tek bir tel saçınız olabilir bu. Böyle bir armağan talep etmiyorum. Fakat arzumu söylememi siz buyurmuştunuz. Elfler hayret içinde kıpırdanarak fısıldaştılar. Celeborn cüceye şaşkınlık içinde baktı. Ama hanım gülümsedi. Cücelerin hünerinin dillerinden çok ellerinde olduğu söylenir dedi. Mamafi bu Gimli için geçersiz. Çünkü şimdiye kadar kimse bu kadar cüretkar ama bir o kadar da ince bir ricada bulunmamıştı benden. Ve nasıl reddedebilirim? Ona konuşmasını ben emrettikten sonra. Lakin söyleyin bana, böyle bir hediyeyi ne yapacaksınız? Bir hazine gibi saklayacağım hanımım diye cevap verdi cüce. İlk karşılaşmamızda bana söylediğiniz sözlerin anısına ve eğer bir daha yurdumun demir ocaklarına dönebilirsem onu kırılmaz bir kristal içine yerleştirip torunlarıma bir yadigar ve dağ ile orman arasındaki iyi niyetin ebedi taahhütü olarak bırakacağım. O zaman hanım uzun örgülerinden birini açarak 3 tel altın saçını kesti ve bunları Gimli'nin avucuna bıraktı. Armağanın yanında şu sözleri de veriyorum dedi. Kehanette bulunmuyorum çünkü artık bütün kehanetler beyhude. Bir tarafta karanlık uzanıyor, diğer tarafta ise sadece umut. Lakin eğer umut yenilmezse o zaman size şunu söylüyorum Gloin oğlu Gimli. Elleriniz altınla dolup taşacak. Yine de altın sizin üzerinizde hüküm süremeyecek. Ve siz yüzük taşıyıcısı dedi Frodo'ya dönerek. En son size geldim ama düşüncelerimde en son sırada değilsiniz. Sizin için bunu hazırladım. Küçük kristal bir şişeyi havaya kaldırdı Galadriel. Şişeyi hareket ettirdikçe şişe pırıldıyor, elinden beyaz ışınlar saçılıyordu. Bu minik şişenin içinde dedi. Erandil'in yıldızının ışığı zapt edilip benim çeşmemin sularına sindirilmiştir. Etrafınız geceyle çevrili olduğunda daha da parlak yanar. Karanlık yerlerde diğer bütün ışıklar söndüğünde size ışık olsun bu. Galadriel ile aynasını unutmayınız. Frodo küçük şişeyi aldı ve bir an şişe aralarında parlarken onu yeniden bir kraliçe gibi gördü karşısında. Ulu ve güzeldi ama artık korkunç değildi. Eğilerek selam verdi ve ne diyeceğini bilemedi. Sonra hanım ayağa kalktı. Celeborn onları iskeleye geri götürdü. Dilin yeşil toprakları üzerinde sarı bir öğlen uzanıyor. Su gümüş gümüş pırıldıyordu. Artık her şey hazır edilmişti. Grup daha önceki gibi kayıklara yerleşti. Veda sözcükleri haykıran Lorienli elfler uzun gri sopalarla kayıkları akıp giden dereye itti. Dalgalı sular onları yavaş yavaş uzaklaştırdı. Yolcular kıpırdamadan ve konuşmadan oturdular. Dilin tam ucundaki noktaya yakın bir yerde yeşil nehir kıyısında Galadriel hanım tek başına sessizce duruyordu. Onun yanından geçerken döndüler. Gözleri onun kendilerinden yavaş yavaş sürüklenerek uzaklaşmasını izledi. Çünkü onlara öyle gelmişti ki sanki Lorien büyülü ağaçlardan direkleri olan ve unutulmuş sahillere yelken açan parlak bir gemi gibi geriye doğru sürükleniyordu da kendileri kurşuni ve yapraksız bir dünyanın sınırında oturmuş kalmışlardı. Onlar bakmaya devam ederken gümüş damarı Ulu Nehir'in akıntıları arasına karışmış, kayıkları dönüp güneye doğru hızlanmaya başlamıştı bile. Kısa bir süre sonra hanımın beyaz şekli küçülüp uzaklaştı. Batmakta olan güneşe karşı uzaktaki bir tepede bulunan cam bir pencere ya da dağın tepesinden görünen ırak bir göl gibi parlıyordu. Toprağın kucağına düşmüş bir kristal. Sonra Frodo'ya son bir kez elveda dercesine kollarını kaldırdı gibi geldi. Geriden esen rüzgar uzaktan ama kulakları delercesine berrak bir tonda şarkı söyleyen sesini getirdi. Ama artık denizin gerisindeki elflerin kadim lisanıyla söylüyordu şarkısını. Ve Frodo sözleri anlamıyordu. Müzik çok latifti ama onu teselli etmedi. Yine de elfçe sözler muhtat olduğu üzere hatırasında kazılı kaldılar. Ve çok uzun bir zaman sonra elinden geldiğince yorumladı onları Frodo. Dili eski elf şarkılarının diliydi ve orta dünyada pek bilinmeyen şeylerden söz ediyordu. Ah, altın gibi dökülüyor yapraklar rüzgarda. Uzun yıllar ağaçların kanatları gibi sayısız. Uzun yıllar batının ötesinde. Yıldızların, Varda'nın kutsal ve kraliçelere yakışır sesinin şarkısıyla titrediği mavi seması altındaki yüksek saraylarda içilmiş yudum yudum bal likörü gibi gelip geçti. Şimdi kadeyi benim için kim dolduracak? Çünkü artık tutuşturan Varda, yıldızların kraliçesi, Hepak Dağı'ndan kollarını bulutlar gibi kaldırdı ve bütün yollar derin gölgelere battı. Kurşuni ülkeden çıkan karanlık, aramızdaki köpüren dalgalar üzerine uzanmış ve sis, Kalasirya'nın cevherlerini sonsuza kadar örtmüş. Artık gitti. Gitti doğulular için Valimar. Elveda. Belki sen Valimar'ı bulursun. Belki sen bile bulabilirsin onu. Elveda. Varda bu sürgündeki elflerin Elbereth dedikleri hanımın adıdır. Nehir aniden bir dönemeçten savruldu ve her iki yandaki kıyıdan yükseldi. Lorien'in ışıkları gizlerdi. Frodo bir daha o zarif ülkeye hiç gelmedi. Yolcular artık yüzlerini önlerindeki yolculuğa çevirmişlerdi. Güneş önlerindeydi. Gözleri kamaşıyordu çünkü hepsinin gözleri yaşlarla doluydu. Gimli açık açık ağlamaktaydı. ''En zarif olana son kez baktım.'' dedi yol arkadaşı Legolas'a. ''Bundan böyle onu armağanından gayrı hiçbir şeye zarif demeyeceğim.'' Elini göğsünün üzerine koydu.